Adem, Dinçer Batırbek. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nin telsiz anonsu odanın yeşil duvarlarında yankılandığında, bir türlü yemeğe fırsat bulamadığımız mütevazı öğle yemeğimize başlamak üzereydik. Eski gazete kağıdı serili plastik masanın başına oturalı henüz bir dakika bile olmamıştı. Elimde kaşık, önümdeki tabaktan hüzünlü bir ifadeyle bana bakan, defalarca ısıtılmaktan yorgun düşmüş mercimekli bulgur pilavıyla göz göze geldim. Derin bir iç geçirdim. Vuslatımız bir başka bahara kalmıştı anlaşılan. Başımı kaldırdım. Tam karşımdaki taburede oturan Emine ile karşılaştı bu kez bakışlarım. Onun da elinde söğüş salatalığın ilk dilimine batırılmış bir çatal, ince, çocuksu yüzünde, daha 20'lerindeydi, bıkkın bir ifade vardı. Duraksamamız sadece bir an sürdü. Kaşıkları, çatalları elimizden bırakıp fırladık. Kapıdaki ambulansın sürücü koltuğuna tırmanmamla motoru çalıştırmam bir oldu. Emekli olan şoförümüzün yerine hala yenisi atanmadığından ambulansı 2 haftadır ben kullanıyordum. Vitesi takarken genç ekip arkadaşım çoktan yanımdaki yolcu koltuğuna yerleşmişti bile. Sireni açıp gazı kökledim. Merkezden çıkarak Erzincan'ın tenha caddelerinde hızla yol almaya başladık. Telsizden verilen bilgiye göre acil yardım çağrısı Gevenli köyünden geliyordu. Şehrin kuzeydoğusundaki Keşiş Dağı'nın yamacına gömülmüş sapa bir Anadolu köyüydü Gevenli. Haritaya göre kuş uçuşu 15, bilemediniz 20 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen karayolu dağın etrafından dolanarak çıktığı için köye ulaşmamız en az yarım saati bulacaktı. Emine'ye baktım, sarı polar montunun içinde iyice büzülmüştü. "Üşüdün mü kızım?" diye sordum. "Biraz hocam," diye cevap verdi genç kız. Kollarını ovuşturarak içim titredi birden dedi. Babacan bir tavırla azarladım. "Titrer tabii ki kızım. Şu haline baksana. Bu karda kışta yine Tarzan gibi çıkmışsın dışarıya. Ne atkı var üzerinde ne bere." Acil tıp teknisyeni arkadaşım boynunu bükerek cevapladı. "Haklısınız hocam. Telaştan unuttum almayı." "Unuttum olur mu kızım? Hastalara yardım edebilmek için önce kendine iyi bakacaksın. Zinde kalacaksın, sıkı giyineceksin." Elimi boynumdaki turuncu kumaşa götürdüm. "Bak bana, bizim hanımın ördüğü şu yün atkıyı sarmadan dışarı adımımı atmam ben." Konuyu değiştirmek istermiş gibi sordu. "Aa, Mukadder abla burada mı ki hocam?" "Yok canım, Mersin'de hala. Oğlanın yanında. Son bir finali kalmış, bitince gelirler yanıma." Bu arada şehre Erzurum'a bağlayan geniş asfalttan ayrılıp dağın eteğindeki tali yola sapmıştık. Yerde dünden kalma 4 parmak kar vardı. Birkaç yüz metre sonra dik bir yokuşa dönüşen toprak yola dönünce tüm gücümle gaz pedalına yüklendim. Zincir takılı lastikler önce biraz boşa döndü, motor aksırıp tıksırdı. Ardından yer çekimine karşı verdiğimiz savaştan zaferle çıkıp heybetli beyaz karaltının sinesine doğru tırmanmaya başladık. "Sizin emekliliğiniz dolduydu değil mi hocam?" "Çoktan. Neredeyse 2 sene oldu hak ederi." Kendi kuşağına özgü patavatsızlıkla, "Memleketinize gidip emekliliğin tadını çıkarsanıza hocam ya," dedi. "Niye hala bu işi yapıyorsunuz?" "Niye olacak kızım? Can kurtarmanın tiryakisiyim de ondan," dedim. "Bu işte deneyim çok önemli Emine. Bu saçları değirmende ağartmadık biz. Bak tam 3 yıldır müdahale ettiğim hastaların hiçbirini kaybetmedim çok şükür. Orta parmağımın boğumuyla direksiyon simidine hafifçe vurdum. Bundan sonra da kaybetmeye niyetim yok alimallah." Önümüzde yılan kabiği kıvrılarak yukarı doğru uzanan yol, bir tarafta duvar gibi yükselen sarp kayalık yamaçla diğer taraftaki derin uçurumun arasında sıkışıp kalmıştı. Zirveye yaklaştıkça tepelerden düşen kar yığınları nedeniyle daha da daralıyor, bize rahatça geçecek yer bırakmıyordu. Zamanla başımızın üzerindeki sakin gökyüzü asabileşmeye başladı. Dağın arkasından kopup gelen ağır kurşuni bir bulut kümesi, İkindi güneşiyle aramıza kirli bir perde gibi giriverdi. Önümüze çıkan son dönemeci de nihayet aşınca biraz ötede göğü denen beyaz bir minareyi hayal meyal seçebildik. Birkaç dakika sonra kelpiç evlerin arkasından geçip çift gözlü bir şadırvanın süslediği küçük köy meydanına ulaştık. Meydana bakan kahvehanenin önünde kasketli, şalvarlı iki adam oturuyordu. Geldiğimizi fark edince telaşla ayağa fırladılar. Yanlarında durup pencereyi araladım. İçeriye buz gibi dağ havası doldu. Başımızı uzatıp "Selamun aleyküm" diye seslendim. "İhsan Çey'nin evine nasıl gideriz?" Aralarından kendini toparlayıp ilk yanıt veren kaytan bıyıklısı oldu. "Aleyküm selam beyim. Hoş gelmişsiniz. Soldaki yolu takip edin. Meşeliye varmadan son evdir İhsan'ınki," dedi. Tarif edilen yere ulaşınca aracı kapının önüne park edip aşağıya atladık. Ev ıslak odun yığınlarıyla küspe tepeciklerinin arasında kaybolmuş sıradan bir köy eviydi. Sıvasının altından kerpiç tuğlalar görünüyordu. Çantalarımızı alıp eve doğru yürürken kapı açıldı. Eşikte yaşlı bir adam belirdi. Hiçbir şey söylemeden bizi içeri aldı. Yanından geçerken ambulansın kırmızı-mavi ışıklarının titreştiği gölgeli, bitkin yüzüne baktım. Gözlerinde minneti gördüm. Umudu gördüm. Tek göz odadan oluşan evde kayda değer bir eşya yoktu. Yün döşek serili iki sedir, tıslayarak yanan küçük bir odun sobası. Üzerinde çaydanlık. Yerde kilimler, duvar kenarına dayalı saman yastıklar. Kireç badanalı duvara asılı, geyik motifli, yıpranmış bir halı. Sedirlerin birinde oturan 5-6 yaşlarında iki kız çocuğu birbirlerine sokulmuş, kocaman gözlerle bize bakıyorlardı. Öteki sedirde mavi yorganın altında yatan erkek çocuğunun başucuna çöktüm. Esmer, kısa saçlıydı. Yüzü kaşık kadar kalmış, avurtları çökmüştü yavrucağın. Solgun teninde boncuk boncuk ter damlaları birikmişti. Yaşlı adama döndüm. "Nesi var babası?" "Sabahtan beri kıvranıp durur yavrum. Öksürürken neredeyse ciğerleri sökülecek." "Tamam, bir bakalım. Şimdi anlarız durumu." "Adı nedir delikanlının?" "Adem." Emine ateşini, tansiyonunu ölçerken ben de çocuğa seslendim. "Adem, beni duyuyor musun?" Çocuk göz kapaklarını hafifçe araladı. Sürmeli ela gözlerin feri sönmüştü neredeyse. "Kaç yaşındasın?" Konuşurken bir yandan da boğazını, kulaklarını muayene ediyordum. Bir an duraksadı. Hırıntılı bir sesle "14" dedi. "Koca delikanlı olmuşsun yahu. Neren ağrıyor Adem?"
"Böğrüm. Böğrüm pek fenadır. Nefes alırken çok acıyor."
Pazen pijamasını kaldırıp sıyırdım. Kaburgalarının üzerinde belli belirsiz morluklar vardı. "Düştün mü? Bir yere mi çarptın göğsünü?"
"Yok, çarpmamışım."
Emine araya girdi. "Ateş normal. Tansiyon 90'a 55 hocam. Nabız 88 ama dolgunluk yok. Enfeksiyon mu acaba?" "Hayır Emine. Bu işte başka bir iş var. Çocuğun göğsü morluk içinde. Hemotoraks var gibi görünüyor." Babasına döndüm. "Çocuğun sağlık karnesi var mı?" Yaşlı adam yerdeki kilimin ucunu kaldırıp altından bordo kaplı bir defter çıkardı. Yıpranmış pelür sayfaları aceleyle çevirirken durumu anladım. Korktuğum başıma gelmişti. Telaşla bağırdım. "Emine, çocukta hemofili var. Durumu kritik. Hemen %100 faktör 8 verelim. Çabuk. Acilen hastaneye yetiştirmeliyiz." Adem'i sedyeye yatırırken yaşlı adam da endişeyle bizi izliyordu. Tam kapıdan çıkıyorduk ki birden koluma sarıldı.
"Ayağının altını öpem doktor bey," dedi nemli gözlerle. "Adem'im sana emanettir. Sağ salim geri getiresin bana. Okuyacak, büyük adam olacak o."
Kendimden emin bir ifadeyle, "Sen merak etme İhsan Bey," dedim. "Oğlun iyileşecek." Yüzü aydınlandı. "Allah razı olsun," dedi. "Allah sizi başımızdan eksik etmesin." Hastayı ambulansa yerleştirdik. Emine damar yolu açıp serum bağlarken ben de öne geçip tekerleri döndürdüm. Köyden çıkıp yokuş aşağı inmeye başladık. Birkaç kilometre ilerlemiştik ki aniden frene bastım. Önümüzde kayalardan, molozdan, kardan oluşan iki insan boyunda bir kütle yükseliyordu. Aradaki pencereden Emine'nin sesi duyuldu. "Ne oldu hocam? Neden durduk?" "Yola heyelan düşmüş," diye yanıtladım onu. "Geçmemiz imkansız." Saate göz attım. 16:42. Telsize sarılıp merkezle iletişim kurmaya çalıştım ama nafile. Cep telefonumun ekranına baktım, sinyal yoktu. Aşağı indim. Ambulansın arka kapısını açtım. Hastanın durumu nasıl diye sordum ekip arkadaşıma. Onun da beti benze atmıştı. Nabız düşüyor hocam dedi. Şimdi ne yapacağız? Yanımızdaki yamaçtan aşağıya baktım. Dağın eteğini aşağıdaki puslu ovaya kadar uçsuz bucaksız uzanan kinli beyaz bir battaniye sarmıştı. Uzaklarda Üzümlü ilçesindeki binaların çatıları parlıyordu. Seçenekleri zihnimde tarttım, haritaya göz attım. Zaman hızla azalıyordu. Sonra kararımı verdim. Yeniden sürücü koltuğuna geçip ileri geri birkaç manevra yaparak aksi yöne döndürdüm. Köye mi dönüyoruz hocam diye sordu Emine. Biz değil dedim tekrar araçtan inerek. Sadece sen dönüyorsun. Yolun açılmasını beklersek saatler sürer. Çocuk o kadar dayanamaz. O zaman onu kaybederiz. Üzümlü'deki hastaneye yetiştirebilirsem belki bir şansımız olabilir. Haritaya göre buradan 3-3,5 kilometre uzaklıkta. Bayır aşağı gideceğimiz için yarım saat 40 dakikada varırız. Sen ambulansla köye dön, merkeze telefon et. Üzümlü acil servisini hazırlasınlar bizim için. Meslektaşımın yaşadığı şok yüzünden okunuyordu. İtiraz edecek oldu. Tartışacak zaman yok Emine diyerek kestirip attım. Ben ne diyorsam o olacak. Yardım et de hastayı hazırlayalım. Birkaç dakika içinde çocuğu battaniyeye sardık. Gün atkımı çıkartıp başına boynuna doladım. Emine'nin de yardımıyla çocuğu sırtıma yerleştirdim. Tahminimden çok daha hafifti. Sonra az eğimli patikayı gözüme kestirip kardan yumuşamış kırmızı toprağa bata çıka yamaçtan aşağı doğru inmeye başladım. Etraf öyle beyaz, öyle ıssızdı ki ara sıra cenellenen poyrazın uğultusu dışında ne bir ses ne bir hareket. Bir süre hiç konuşmadan olabildiğince hızlı yürüdüm. Aklım Adem'deydi. Başını enseme dayamış hırıltıyla nefes alıyor, kesik kesik öksürüyordu. Onu lafa tutup oyalamaya karar verdim. Adem diye seslendim, belli belirsiz inledi. Sonra havadan sudan konuşmaya başladım. Eşimden, oğlumdan, yıllar önce daha 13'ündeyken lösemiden kaybettiğimiz zavallı küçük kardeşimden bahsettim. Konu konuyu açtı. Aklıma ne gelirse anlattım da anlattım. Sonunda söyleyeceklerim tükenince dilimin ucuna gelen ilk türküden birkaç dize mırıldandım. Hastane önünde incir ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor, zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Keşiş Dağı'nı ilçenin bulunduğu düzlüğe bağlayan tarlalara ulaştığımız sırada hava döndü. Önceleri ortalıkta uçuşan kar taneleri kısa zamanda tipiye dönüşüp yüzüme çarpmaya başladı. Hedefimize yaklaşmış olmalıydık ancak şehrin kıyısındaki hastane binasını hala görememiştim. Üstelik yüküm attığım her adımda daha da ağırlaşmaya, dizlerimi iyice sızlatmaya başlamıştı. Adem diye seslendim yeniden. İyi misin? Bu kez yanıt alamadım. Bir saniye hareketsiz kalıp dinledim. Ne var ki çocuğun hırıltılı soluğu duyulmuyordu bu kez. O an tehlikenin farkına vardım. Son bir çabayla koşmaya başladım. Üzerleri karla kaplı kayaların, taşların arasından yuvarlanmamak için dua ederek atlıya zıplaya ilerliyordum. Başım dönüyor, kar taneleri gözüme, ağzıma doluyordu. Birkaç dakika sonra nihayet iki katlı somon rengi binanın silüetini gördüm. Üzerinde ağacın yazan ışıklı kapıya yaklaşırken artık iyice tükenmiş olan gücümün son kırıntısıyla "Yardım!" diye inledim. Kapının hemen önünde sigara içmekte olan yeşil önlüklü iki genç beni görünce yanıma koştular. Adem'i sırtımdan indirip tekerlekli sedyeye yatırdılar. Turuncu yün atkının içindeki masum yüzü kireç gibiydi. Onlar önden, ben peşlerinden hastaneye girdik. Bir anda çocuğun etrafını 3-4 kişilik bir ekip salıverdi. Yardım etmek için canla başla çalışıyorlardı. İçeride acil müdahale bölümüne açılan sürgülü kapıya kadar eşlik ettim onlara. Kapı arkalarından kapanırken gördüğüm son şey, sedyenin üzerine eğilip Adem'e kalp masajı yapmaya çalışan bir meslektaşımın yüzündeki endişe ifadesiydi. Yıllardır gördüğüm, tanıdığım, ne anlama geldiğini çok iyi bildiğim bir ifade. Bir anda gözlerim karardı. Beyaz fayans döşeli duvarlar etrafımda dönmeye, donuk renkli floresanların dızladığı alçak tavan üzerime gelmeye başladı. Dizlerimin bağı çözüldü, soluğum kesildi. Bayılmak üzereyken son bir çabayla Duvarlara tutunarak dışarıdaki soğuğa attım kendimi. Kapıdan bir taksi çevirip Erzincan'a döndüm. Yol boyunca Adem'in babasının umut dolu yüzü gözümün önünden hiç gitmedi. Ona verdiğim sözü tutamamıştım. Kendime fazla güvenmiş, deneyimime, gururuma, kibrime yenik düşmüştüm. Adem'i kurtaramamıştım. Babasının, kardeşlerinin, Emine'nin yüzüne bir daha nasıl bakacaktım? Kendi yüzüme nasıl bakacaktım? O an kararımı verdim. Eve hiç uğramadan İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidip emeklilik dilekçemi bırakacaktım. Birkaç parça özel eşyamı toplayıp bulduğum ilk otobüsle Mersin'e hareket ettim. Her şeyi unutmak, kalan ömrümde eşim ve oğlumla kendime yeni, sakin bir hayat kurmak istedim. Ne var ki yaşadıklarımı rüyalarımdan söküp atamadım. Adem'i hiçbir zaman unutamadım. Aradan neredeyse 15 yıl geçti. Bir Kasım sabahı her zaman yaptığım gibi eşofmanları giyip Erdemli Sahil Parkı'nda yürüyüşe çıkmıştım. Sinsi bir yağmur atıştırıyordu. Deniz tirşeden mora dönmüş, üzeri köpüklenmeye başlamıştı. Tam eve dönmeye karar vermiştim ki ansızın sol yanıma keskin bir ağrı saplandı. Soluk aldıkça böğrüme iğneler batıyordu. Sırtımdan soğuk terler boşandı. İki büklüm bir halde önüme çıkan ilk banka uzanıverdim. Cep telefonumu çıkarıp 112'yi tuşladım. Ana caddede bana doğru yaklaşan siren sesini duyduğumda daha fazla dayanamadım. Bayılmışım. Tekrar gözlerimi açtığımda bir hastanenin yoğun bakım odasındaydım. Her tarafım hortumlarla, kablolarla sarılıydı. Yatağımın başucunda serum torbasını değiştirmekte olan orta yaşlı hemşire uyandığımı görünce "Geçmiş olsun," dedi. "Size müdahale eden acil servis doktorumuz çıkmadan sizi görecek. Birazdan burada olur." Birkaç dakika sonra kapıdan orta boylu, esmer, kirli sakallı bir delikanlı girdi. Üzerinde hakim mont, omzunda sırt çantası vardı. Metal gözlüklerinin ardındaki ela gözlerini bana dikip, "Verilmiş sadakanız varmış," dedi. "Epey korkuttunuz bizi. Neyse ki kritik eşiği atlattınız. Şimdi nasılsınız?" Kuruyan dudaklarımı yaladım. Fısıltıyla "İyiyim," dedim. "Çok teşekkür ederim." "Geceyi rahat geçirirsiniz umarım," dedi. "Yarın sabah yeniden uğrarım." Benimle konuşurken çantasından atkısını çıkardı. Özenle boynuna sarmaya koyuldu. Gözlerim soluk turuncu renkteki atkıya takıldı. "Bu atkı," diye sayıkladım. "Bu atkı biraz eskimiş değil mi?" dedi muzipçe göz kırparak. "Biliyorum ama benim için öyle büyük bir anlamı var ki tahmin bile edemezsiniz." Sonra kapıya yöneldi. Tam çıkarken dönüp sıcacık gülümsedi. "Bu arada benim adım Doktor Adem Ç. Tekrar geçmiş olsun," dedi.